Ayrım 15 Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 229. Bu nasıl sevecenlik? Emine'nin övgü kitabı kendi içinde tam bir çelişkiler galerisiydi. Bir sayfa önce yazılan birkaç sayfa sonra adeta tekzip ediliyordu. Aynı evinden dışarı çıkmazdı denildiğinden sonra Zeytinburnu'ndan sinemalara, sinemalardan dernek toplantılarına kadar her tarafa koşturduğu, evinde ise neredeyse hiç kalmadığı vurgulanıyordu. Kitapta olmayan bir durum da Emine'nin Fatih semtinden de hiç ayrılmayışıydı. Kitabın 52. sayfasında Emine'nin çok zeki olduğu vurgulanıyordu. Ancak kitabın 178. sayfasında Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi'ne gittiği, ancak ortaokul bölümünü okuttuğu belirtiliyor, mezun olup olmadığı konusu es geçiliyordu. Zira mezun olamamış, yani ortaokulu bile bitirememişti. Ortaokulu bile bitiremeyen, yavaş yavaş okumakta bile zorluk çeken Emine'nin kitabın 167. sayfasında Birlik Vakfı'nın hızlı okuma kurslarına katıldığı anlatılıyordu. Yine 52. sayfaya göre çok şirin ve çok sevimliymiş. 53. sayfada ise sevgi, kardeşlik ve hoşgörü yok eder terörü inancı sonucunda arkadaşlarıyla birbirlerine kenetlendikleri anlatılıyordu. Kitabın 63. sayfasında kaynanası ile ufak tefek çapta tartışmaların yaşandığı anlatılırken, kayınpederi Ahmet Erdoğan'ın başından beri Tayyip ile Emine'nin evliliğinden haz etmediği, bu evliliğe karşı olduğu, Emine'den hiç hoşlanmadığı anlatılıyordu. Emine'yi efsaneleştirmeyi amaçlayan kitabın 118. sayfasında Hayrünnisa Gül ile Emine'nin birbirleriyle hiçbir zaman sıcak ilişkilerinin olmadığı, birbirleriyle görüşmedikleri vurgulanıyordu. Emine sadece Hayrünnisa ile mi görüşmüyordu? Siz öyle sanın. Emine'nin görüşmediği bir diğer isim ise Bülent Arınç'ın eşi Münevver Hanım'dı. Kitaba göre birbirleriyle yakın kader birliği yapmış adamların çocukları da birbirleriyle görüşmüyorlardı. Kitapta Emine'nin çok zeki olduğu üzerine basa basa anlatılıyordu ya, o görüşe destek olsun amaçlı mıdır nedir, bir başka gariplikle övgü dolu sözlerle şöyle anlatılıyordu. Emine Erdoğan, AKP'li bir milletvekilinin sergisini açmak için meclise gittiğinde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanmıştır. Sergiyi gezen ve beğendiğini söyleyen Emine Erdoğan, sergi için açılan özel deftere de pek alışık olunmadık bir şekilde bir ünvan eklemiştir. Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşi. Hıyarla gelen güzellik. Tayyip eşiyle ilgili olumlu yazı görüş açıklama çıktığında oldukça sevindirik oluyor, sevincinden içi içine sığmıyordu. Ama en ufak bir eleştiri olduğunda ise öfkeden kıpkırmızı kesiliyor, her önüne gelene saldırıyordu. Emine ile ilgili övgü dolu kitapların yazılmasına karşı çıkmadığı gibi teşvik de ediyordu. Siyasi yaşamında eşini ve başörtüsünü hep ön plana çıkaran, kullanan Tayyip ancak eleştirilere katlanamıyor ve işimi karıştırmayın diyebiliyordu. Hiç kimse de Tayyip'e ''Aa bunlar ne iş, sen niye karıştırıyorsun?'' diyemiyordu. Emine'ye övgü kitabının 159. sayfasında Emine'nin güzellik sırları verilirken cildinin güzelliğini ballı salatalığa borçlu olduğu kendi ağzından anlatılıyordu. Okuyalım. Emine Erdoğan hep doğal olandan yana oldu. Hatta güzellik sırlarını verirken cildinin güzelliğini ballı salatalığa borçlu olduğunu söyledi. Emine hıyarı soyup soyup yüzüne sürüyormuş. Daha sonra yine salatalığı kabuklarıyla birlikte bala batırarak yiyormuş. Şimdi bu olayın ne yanını düzelteceksin? Her şeyden önce Emine'ye güzel demek sadece paytak Reco'ya düşer. Ruhat Mengi böyle bir kitaba ön söz yazdığı için kocası Güngör Mengi'ye öncelikle güzellik kavramı hakkında bilgiler vermeli, sonra da akşamları yemek niyetine eline bir koca hıyar vererek derdine yanmasını söylemeli. Anadolu'da bir söz vardır. Hıyar yemekle güzelleşilseydi, hıyarı en çok tüketen bizim köyün eşekleri güzellik kraliçesi seçilirdi. Emine'nin duası. Tayyip PKK açılımının ardından roman açılımı görünümlü şovlarına davet ettiği Kibariye ile el ele göz göze şarkılar söylüyordu. 21 Mart 2010 tarihli Vatan Gazetesi'nde yaptığı söyleşide Kibariye Tayyip'i jeneratör zannetmiş ki ondan elektrik aldığını anlatıyordu. Gazetecinin Erdoğan'ın fiziksel olarak en çok neresini beğeniyorsunuz şeklindeki sorusuna şu cevabı veriyordu. O kadar deme canım, benim kocam var, ayıp öyle şeyler, gülüşmeler. Allah'tan kocası varmış. Bakın Kibariye gülüşmelerinden sonra nasıl döktürüyordu. En çok boyunu posunu, ondan sonracığıma ağız yapası çok güzel, göz rengi, bir de asil yürüyüşü, kıyafetleri. Roman kökenli Kibariye'nin kocası kendinden 20 yaş küçükmüş. Kibariye'de güzellik kavramı öyle ters işliyordu ki Allah'ın kendisini çok güzel yarattığını söylüyor, kocasının bu nedenle onu bırakmadığını anlatıyordu. Kibariye Tayyip'in kendisine söylediği şu sözleri de naklediyordu. Eşim sizi çok sever, namazlarında sesinize dua eder. Peki Osman Durmuş Tayyip'in eşini türban olayında ön safa çıkarmasını eleştirdiğinde Tayyip hangi sözlerle yırtınıyordu? Eşimin üzerinden siyaset yapmak vicdansızlıktır, izansızlıktır, ahlaksızlıktır. Eleştiri olunca bu sözlerle isyan eden Tayyip, siyasi menfaat için ne hakla eşini hem siyasete buluşturuyor, yetmiyor bir de din üzerinden karıştırdığı siyasetin rantını sağlama almaya çalışıyordu. Memleketin tek sorunu olarak sadece Kibariye'nin sesi mi kaldı? Üstelik Kibariye'nin sesinde hiçbir sorun yoktu. O halde Emine neden durup dururken Kibariye'nin sesi için dua ediyordu? Çöpte ekmek toplayan emekliler, hastane kuyruklarında inleyen yaşlılar, ay sonunu getiremeyen memurlar, günde bir ekmeği bulamayan dul ve yetimler, harç parasını yatıramayan öğrenciler, ayağında giyecek ayakkabısı olmadığı için okula gidemeyen çocuklar, işsiz kalan milyonlarca insan, Emine'nin duasına layık değil miydi? Emine'nin tek derdi Kibariye'nin sesi miydi? Olur mu? Ne kadar safsınız. Türkücü Yavuz Bingöl, Tayyip'in sanatçıları davet ettiği kahvaltıda onun Ahmet Kaya'ya yapılanlardan bahsettiğini, kendisinin ve Emine'nin Ahmet Kaya'nın görüntülerini izlerken ağladıklarını anlatıyordu. Halbuki Ahmet Kaya, milletinin de izlediği o görüntülerde PKK renkleri taşıyan paçavraların önünde "Bir dostu özledik, Apo'yu özledik" diyordu. Emine ile Tayyip ise bu sözlerin sahibi Ahmet Kaya için ağlıyormuş. Ya bu topraklar için şehit düşen askerler için kim ağlayacak? Şehitlere kelle ve Apo'ya sayın diyenler mi? 3 Çocuk. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kasım 2009'da genel kurulda kürsüye çıkıyor, sözü memur eylemlerine getiriyor, öğretmenlerin yoksullaştırılmasını rakamlarla şöyle anlatıyordu. 10 Temmuz 2008 tarihinde parasız yatılılık, burs ve sosyal yardımlar yönetmeliğini değiştirdiniz. Ailedeki kişi başına yıllık gelir toplamı 5400 lira. Yani 4 kişilik bir aile düşünün, kişi başına 5400 lira yıllık. Bunun altında olanlar burs alıyordu ve devlet parasız yatılılıktan yararlanıyordu. %15'i de öğretmen çocuklarına kontenjan olarak ayrılıyordu. Bu 5400 lira çok yüksekmiş gibi bunu aldınız, 4353 liraya düşürdünüz. Ne yazık ki öğretmen çocuklarına kontenjan hukuken var ama uygulamada yok. Çünkü bir öğretmen tek başına geliri dahi olsa yıllık 5000 liranın üzerine çıkıyor kişi başına. Yani şunu demek istediğiniz öğretmenlere, 3 çocuk yaparsan çocuğunu burslu okuturum, yatılı okuturum, yoksa okutmam. Öğretmenleri bu yoksulluğun içerisinde 3 çocuk yapmaya mahkum ettiniz. Öğretmenlerin bu duruma mahkum edildiği bakanlığın başındaki Nimet Çubukçu'nun yeri Tayyip'in yanında hep ayrıcalıklı olmuştu. Tayyip nerede, Nimet de oradaydı. Bir süre önce hayatını kaybeden AKP milletvekili Osman Yağmur Dereli hastanede yatarken 2008 Temmuz ayının son haftasında Nimet ile Tayyip beraberce onu ziyaret ediyorlardı. Tayyip distribütörü olduğu ülkenin avukatı olan Çubukçu'yu önce milletvekili ardından bakan yapmıştı. Tayyip'in en yakınlarının kurduğu şirketin ismi de ilginçti. Nimet. Tayyip için Nimet o kadar önemliydi ki AKP'nin kapatılma davası ile ilgili gelişmeleri ilk önce sadece ve sadece Nimet'e bildiriyordu. 24 Ağustos 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde Mimik Polemiği başlıklı yazıda Nimet Tayyip'le konuşmasını doğruluyor ancak içeriğinin kapatma davası olmadığını söylüyordu. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman konunun kapatma davası olduğu konusunda ısrar ediyor ve şunları söylüyordu. O kadar aleni ve netti ki ilk telefon geldi, arka odaya gitti. Alı al mor mor döndü. Stresli olduğu belliydi. Mahkeme kararı açıklayacakmış. Televizyonu açalım dedi, televizyon açıldı. Hazırlıklar olduğunu görünce toplantıya devam etmeye çalıştık. Ama Nimet Hanım kopuk vaziyetteydi. Ara verdik. İkinci telefon geldi. Tekrar arka odaya gitti. Çıktığında sesli bir şekilde "Oh" dedi. "Kapatılmıyor parti değil mi? Derin bir oh çektiniz" dedim. "Oh" dedim dedi. "Tüm çizgileriniz rahatladı, geçmiş olsun" dedim. Gülümsedi. Başbakanla görüştüğünü ve selamları olduğunu söyledi. Bu niyet okuma değil, görüneni teşhis etmedir. Kapatılma davasının kararının açıklanmasına dakikalar kala Nimet ile Tayyip habire telefonda görüşüyor. Ancak Nimet'e göre kapatılma ile ilgili konuşmuyorlar. Ama Nimet ilk telefondan sonra gittiği odadan alı al moru mor çıkıyor. İkinci telefonun ardından rahatlamış olarak. Bir de neşe içinde herkese Tayyip'in selamını iletiyor. Ne yapalım, şimdi kapatılmayı görüşmediler de öğretmenlerin üç çocuk meselesini mi konuşurlar şeklinde düşünelim. Ne yani, şimdi Nimet'e inanıp Tayyip'in Canan Arıtman'a selam söylemek için mi telefon ettiğini kabul edelim? Biri bizi işletiyor mu ne? Tayyip'in 8 Mart 2008 tarihli Vatan Gazetesi'nde Uşak ziyaretinde kendisini dinlemeye gelen kadınlara en az 3 çocuk yapın dediği işleniyordu. Bakın o gün Tayyip neler söylemiş. Bir ailenin en az 3 çocuğu olmalı. Benim 4 tane var. Keşke daha fazla olsaydı. Tayyip'in derdi 3 çocuktu. Maziden kalma futbol sevdasından mı ne geliyordu bu istek? Malum her futbolcunun hayali bir maçta en az 3 gol atıp hat-trick yapmak. Nedeninin ne olduğu net olarak belli olmasa da Tayyip her önüne gelene 3 çocuk yapın şeklinde tavsiyede bulunuyordu. Tayyip yaşlılar evini ziyarete gidiyor. Buradaki yaşlılara bile aynı öneriyi yapıyordu. 3 çocuk yapın. Milli futbolcu Emre Belezoğlu Tuğba Görevin ile İstanbul'da evleniyor. Nikah şahidi ise Tayyip oluyordu. Tayyip nikah cüzdanını geline verirken Emre'ye dönüyor ve benim tavsiyemi biliyorsun, en az 3 çocuk diyordu. Tayyip 13 Mayıs 2008 tarihinde AKP grup toplantısında 4 çocuğum var. Keşke 5 olsaydı, 6 olsaydı ama 4 de kaldı. Bu işin bilimsel temeli var ama diğerleri bilim dışı konuşuyorlar diye dert yanıyordu. Herkese bu aklı veren Tayyip nedense 9 yıldır evli olan büyük oğlu Burak'a hani 3 çocuk demeyi akıl edemiyordu. Bırakın 3 çocuğu, daha ortada bir tanesi bile görünmüyordu. Yani Tayyip'in oğlu Burak'ın siftahı yoktu. Hülya Avşar'a bile hemen çocuk yapmasını öğütleyen Tayyip oğlu Burak'ı nedense teşvik edemiyor, bu evlilikten tık çıkmıyordu. Basında çıkan haberlere göre 3 çocuk sevdasından bakanlar da nasibini alıyordu. Amerikalı eşi Anna Lisa'dan çocuk meselesi yüzünden boşanmasının ardından Esra Kara ile nişanlanan İngiliz vatandaşı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nişanlısını basına tanıtması sonrasında 9 Ocak 2010 tarihinde evleniyordu. Nikahtan sonra evlenme cüzdanını geline veren Tayyip yine aynı talebini bu kez bakan ve yeni eşine de karşı yineliyordu. En az 3 çocuk isterim, 4 de olur, 5 de olur. Ancak Tayyip çocuk istiyordu istemesine de İngiliz vatandaşı Bakan Mehmet Şimşek'in eski eşi Anne Lize de çocuk istiyordu. 11 yıl süren evlilik İngiliz Şimşek'in çocuk istememesi üzerine boşanma ile sonuçlanmıştı. Basına da yansıyan bu durumu Tayyip dahil herkes biliyordu. Ama nedense Tayyip yine de çocuk istiyordu. Hem de bu sefer 5'e kadar. Ne çare ki Tayyip'in çocuk istediklerinin nedense o saatten sonra çocukları olmuyordu. Zira Tayyip isteğini yanlış adrese seslendiriyordu. Talebini geline değil de damatlara yapsa belki emeline daha kolay ulaşabilirdi. Okurlarım beni bağışlasınlar. Öyle ya, tarla ne kadar verimli olursa olsun, sürende ve dahi tohumda iş yoksa ürün almak mümkün olur mu? Olmaz. Bir sohbette başbakan sizin olduğunuz toplantılarda 3 çocuk yapın diyor şeklinde ani bir soruya Nimet Çubukçu oldukça ilginç bir cevap veriyordu. Ay, beni mi kastediyor? Tahmin ettiğiniz gibi soruyu soran yok beni diyemiyor, onu diyemediği gibi o ve hiç kimse Tayyip'e kardeş herkese 3 çocuk yapın diye talimatlar yağdırıyorsun, iyi güzel de kendi oğluna neden söyleyemiyorsun diye soramıyordu. Nasıl sorsunlar, Tayyip'in nasırına basan Ergenekoncu damgası yiyerek cezaevini boyluyordu. Tabii ki boylayacak. Bu tür sorular toplumdan gizlenen ve aileden birkaç fertte daha bulunan bazı hastalık ve bu hastalığa bağlı arızaları ortaya çıkarma tehlikesini oluşturuyordu. Ne arızaları da demeyin, başımı belaya sokmayın. 1 Temmuz 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde bazı AKP'lilerin ılımlı İslam konusunda adres gösterdiği Malezya hakkında Enis Berberoğlu, meğer Malezya'nın Hünsa'sı meşhurmuş başlığı altında Malezya'da Hünsa yani çift cinsiyetliliğin son derece yaygın olduğu konusunu işliyordu. 2010 yılına girdiğimizde ise yine aynı gazeteden Ertuğrul Özkök, sebepsiz yere köşe yazısında birkaç satırla olsa Hünsalık'tan bahsediyordu. Neyse bu arızaları bir tarafa bırakalım ama Sümeyye'nin Amerika'da jinekolog doktorla yemek yemesini de bir kenara not edelim ve tekrar çocuk konusuna hem de 3 çocuk konusuna dönelim. 25 Kasım 2008 tarihli Radikal Gazetesi'nin haberine göre Tayyip'in ülkede tartışma yaratan 3 çocuk önerisine tek destek Nimet Çubukçu'dan geliyordu. Meclis dahil her yerde beraber olan Nimet ile Tayyip daha önce belirttiğim gibi her konuda çok iyi anlaşıyorlardı. Tayyip domuz gribi aşısı olmayacağını açıklayınca ona tek destek yine aynı isimden geliyordu. Çubukçu Nimet. Yalçın Küçük düne kadar kendi halinde bir yazardı. Tayyip ve çevresi dahil birçok konuda birbirinden ilginç kitaplar yayınladı. Tayyip'in sarı hastalığı başta olmak üzere birçok bilinmeyenlerine ışık tutan Caligula ve Epilepsi ile Orgazm adlı kitapları kaleme aldı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Tayyip her iki kitap içinde tazminat davaları açtı ve bu davaları kaybetti. Yalçın Küçük'ün hızını kesemeyen Tayyip 80 küsur yaşındaki yazarı terörist olarak yaftalattı ve cezaevine gönderdi. Küçük daha sonra tahliye oldu. Küçük Epilepsi ile Orgazm adlı kitabında Tayyip'in çocuk özlemini Fatma Sibel Yüksek'in Başbakanlığın Bilinmeyenleri adlı yayınından şöyle aktarıyordu. Ve muhabirlerden biri sordu. Sayın Başbakan, siz de artık torun sevmek istiyorsunuzdur. Başbakan iç geçirdi, gözleri özlemle ışıldadı. Ben dedi, sadece torun değil, çocuk da istiyorum. Cevabı iyi anlamamıştık, doğru mu duyduk ifadesiyle birbirimizin yüzüne baktık. Bir başkası başbakanın cevabını biraz ertelemeye yeltendi. Yani efendim, çocuklarınızın çocuğunu mu kastediyorsunuz? Cevap bizi şaşırtmayı sürdürdü. Hayır canım, ben kendim çocuk istiyorum. Şaka mı yapıyor diye baktık. Hayır, ciddiydi. Doğal olarak herhangi bir yorum getiremedik. Evet, Allah uzun ömür versin. Hem sayın başbakan hem de eşi henüz genç ve sağlıklı sayılırdı ama... Nasıl olacak diye soramadık. Erkekler genellikle çocuk istemek konusunda kadınların etkisi altında kalırlar. Kadının güçlü bir şekilde çocuk istemesi zamanla erkeğe de sirayet eder ve erkek kadındaki annelik duygusunu içselleştirerek çocuk istediğini zannetmeye başlar. Erkeğin yaratılışında bulunmayan çocuk sahibi olma duygusunun arkasında mutlaka bir kadın vardır. Nereden nereye geldik? Tayyip ve Emine'nin aşklarına, oradan üç çocuğa. Ancak Emine Tayyip'i önce rüyasında ertesi günde Tepebaşı gazinosunda görerek yıldırım aşkına tutulduklarını söylüyor, bu duruma yine düşündeki cübbeli sakallı ve sarıklı bir ihtiyarı tanık olarak gösteriyordu. Oysa daha önce de belirttim, Emine İdealist Hanımlar Derneği'nin çiçekçisi, Tayyip de aynı derneğin hem sunucusu hem mikrofon tutucusuydu. Emine birçok konuda olduğu gibi bu hususta da hafıza kaybı yaşıyordu. Zira MSP İstanbul İl Başkanlığı'nda sekreter olarak çalıştığı dönemlerde Tayyip de Beyoğlu ilçe başkanıydı ve hemen hemen her gün aynı binada bir araya geliyorlardı. Çok da büyük olmayan bu bina içinde nasıl olmuştu da hiç karşılaşmamışlardı da daha sonra rüyalarda buluşmuşlardı şeklindeki bir soruya verilecek birçok cevapla birlikte bir gerçek daha var ki burası da sözün bittiği yer oluyordu. Tayyip o günlerde İstanbul İl Başkanı'ndan randevu almak için sürekli Emine'ye müracaat ediyor, İl Başkanı ile olan görüşmelerine geldiğinde Emine'nin odasında bekliyordu, sıranın kendisine gelmesi için. Peki bu durumda şu karışık durumu çözmek için ne yapsam, ne etsem, nerelere gitsem? Tuhafiyeci Ender'e mi sorsam, yoksa Sivaslı kuyumcuya mı, yoksa Oğuzhan Asil Türk'e mi? Ya da başörtü takma nedenlerinde bile gerçeklere takla attıran Emine'ye türban bağlama cezasının neden verildiğinin açıklamasını ağabeylerinden mi istesem? Hadi bunları bir tarafa bırakıp Tayyip'in cumhurbaşkanı olma hayallerini yerle bir eden o güne, sarı krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı o güne dönelim. 18 Ekim 2006 tarihinin sabahında Tayyip'i evden uğurlayan Emine, korumaları dün gece zor geçti, rahatsızdı sözleriyle uyarıyordu. Erdoğan o gün İçkale Oteli'nin yolundan dönerken sarı krizi geçiriyor olduğu bir halde güven hastanesine getiriliyordu. Makam arabası hastane önüne gelip Tayyip'i hastaneye taşıyacakları an Mercedes'in tarihinde olmayan bir olay gerçekleşiyor, araba kilitleniyordu. Mercedes'in trilyonda bir olacak böyle bir ihtimale karşı arabanın kapısını açacak sistemi mevcutken korumalar balyozlarla camları kırma işlemine başlıyorlar, Tayyip'i baygın olduğu halde hastaneye taşıyorlardı. Tayyip'in geceyi zor geçirdiğini, rahatsız olduğunu korumalara söyleyen, dolayısıyla kulağı bu nedenle Tayyip'te olması gereken Emine, tüm Türkiye ayaktayken hastaneye gitmemek için ya direniyor ya da haberi olmuyor, ancak 6,5 saat sonra Tayyip'i hastaneye ziyarete gidiyordu. Öyle ya, gece şu veya bu şekilde zor geçmişti. Tayyip sabaha kadar uyuyamamıştı. Bu nedenle Sara'dan şekere, şekerden yüksek kolesterole kadar birçok sıkıntısı olan Tayyip için gündüzün de zor geçeceği belliydi. Emine bunu korumalara söylüyor ancak ölüm döşeğinde olan kocasıyla ilgilenmiyor. O gün Tayyip için cumhurbaşkanlığı hayal oluyor. Geceki sıkıntıyı nasıl öğrendiyse basına sızdıran Abdullah Gül ise cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyordu. Böylece Tayyipgillerin Abdullah Gül'ün kızını oğulları Burak'a istemeleri, kızlarını vermemek için eğitimini bahane etmeleriyle hız kazanan soğukluk Emine ile Hayrun Nisa'yı bir daha bir araya getirtmiyordu. Sara krizi nedeniyle ortaya çıkan bir başka gariplik de Tayyip'i son anda hastaneye yetiştiren ve onun hayatını kurtaran Ömer Çelik'in Emine ile arasının düzelmeyişi ve Tayyip'in yanından uzaklaştırılmasıydı. Türbanlı Katerina. Emine Milli Gazete'de 13 Haziran 1994 tarihinde yayınlanan röportajında Tayyip hakkında adeta metiyeler düzüyordu. Soğuk kanlıdır ama soğuk değildir. Çok merhametlidir. Az güler, az konuşur. Çok cömerttir. Hepsinden önemlisi çok hoşgörülüdür. Hatta ben bu kadar yükselmesini de bu hoşgörüsüne bağlarım. İnsanları kırmayı hiç sevmez. Çocuklarını ve bütün çocukları da çok sever. Gülmeyin. Vallahi tiyatro sahnesinden değil, bizzat Emine'nin sözlerinden aktarıyorum. Bakın Emine kıskançlık konusunda ise neler söylemiş. Bir şeyden şüphelensem çıldırırım, çok kıskanç olurum. Gereksiz yere hiç kıskanç değilim, ona güveniyorum. Allah'tan korkan bir insanın böyle bir hata yapmayacağını biliyorum. Gülmeyin, gülmeyin, hiçbir şey olmamış gibi yapın. Ergenekon tezgahı ile tutuklanmamdan bir süre sonra savcı Zekeriya Öz ek ifade almak amacıyla tekrar savcılığa çağırdı. Zekeriya her zaman olduğu gibi 6-7 saat beklettikten sonra makamına teşrif etti. Niye bekletmesin? Yandaş basının ertesi gün aynı başlıklarla çıkması lazım. Savcı 9 saat ifade aldı. Nasıl olsa insanların gerçeklerden haberi yok. Gazeteleri okuyanlar, uf neler sordu acaba diyecek. Onlar da şovlarını sürdürecek. Aslında soracağı bir şey de yoktu. Sordu, onu tanıyor musun, bunu tanıyor musun, şunla niye görüştün, bunla niye görüştün sorularına, bu tür zırvalarla uğraşacağına, Tayyip'in Papa ile görüştüğü gün Emine Erdoğan, Kürşat Tüzban'ın evinde kimle görüşmüş onu araştır. Sana cevabım bu dedim. Hayatımda bir insanın bu denli korku ve telaşa kapıldığını ilk orada gördüm. Önce sesi kısılan, nutku tutulan Zekeriya, ben bunu ifadeye yazamam şeklinde itiraz etti. Ben de kendisine o halde ifadenin altına imzayı sen atarsın diye cevap verdim. Korku ve panikle gözleri fal taşı gibi açılan Zekeriya, o zaman ifadeyi imzalamayacağını kayda aldırayım, kendimi kurtarayım şeklinde bir teklif getirince, iyi yazdır dedim ve böylece Zekeriya derin bir oh çekti. İfade vermemin üzerinden çok geçmeden 28 Ağustos 2008 tarihli Sözcü gazetesi manşetten hemen hemen tüm sayfa Emine Hanım Kürşat Tüzben'in evinde kiminle görüştü başlığıyla çıkıyor. Çok gizli görüşme Papa'nın Ankara'ya geldiği gün gerçekleşmiş. Böyle bir görüşme oldu mu, olduysa kiminle yapıldı, ne konuşuldu şeklinde sorular soruluyor. Ancak dağlardan, taşlardan ses geliyor, Emine'den ve Tayyip'ten çıt çıkmıyordu. Onu diğer gazeteler ve internet siteleri takip ediyordu. Mayıs 2010'da Deniz Baykal ile Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen görüntüler internette yayınlanıyor. Baykal bu görüntüler komplo diyerek kabul etmiyor ve CHP Genel Başkanlığından istifa ediyordu. Tayyip 14 Mayıs 2010 tarihinde Atina ziyareti öncesi sanki olay gerçekmiş gibi şunları söylüyordu. Eşlerine ihanet edenlerin hiçbir zaman bu toplumun içinde kalkıp da mağdur olarak göremeyiz. Şu ana kadar muhalefet lideri böyle bir şey yapmadığını da söylemiyor. İsmi geçen diğer isim o da söylemiyor. Ne diyor Tayyip? Muhalefet lideri böyle bir şeyi yapmadığını söylemiyor. Baykal'ın komplo demesi demek ki kendisine yetmemiş. Bir de yapmadım açıklaması bekliyor. O halde soralım zat-ı alilerine. 28 Ağustos 2008 tarihli Sözcü gazetesinin manşetten hemen hemen tam sayfa Emine Hanım Kürşat Tüzben'in evinde kiminle görüştü başlığıyla çıkan habere en ufak bir itirazda bulunamadı. 26 Kasım 2008 tarihli Yeni Çağ gazetesi de Emine Erdoğan Kürşat Tüzben'in evinde gizlice kiminle görüştü şeklinde bir soru soruyordu. Yine aynı tarihli Hürriyet, Cumhuriyet ve Milliyet gibi gazetelerde Emine'nin Tüzben'in evinde kiminle görüştüğünü haber yapıyorlardı. Ve yine Tayyip ile Emine'den çıt çıkmıyordu. Niye? Baykal'dan bekledikleri açıklamaları kendilerin için yapamadı. Sahi neden? 11 Eylül 2008 tarihli Vatan, 12 Eylül 2008 tarihli Akşam ve Milliyet gazeteleri ile Habervitrini.com gibi internet siteleri ise şunları yazıyordu. Kandıra F tipi cezaevinde Ergenekon tutuklusu olarak bulunan yazar Ergün Poyraz'ın cezaevinde yazdığı İplikçi adlı kitap garip bir sansüre uğradı. Yönetmeliklerde böyle bir hüküm bulunmamasına rağmen baş gardiyan atölye şefi ve sosyal çalışmacının imzasıyla kitabın cezaevini dışına çıkarılması yasaklandı. Yazdığı kitaplarla Başbakan Erdoğan ile mahkemelik olan Ergün Poyraz, cezaevinde İplikçi isminde bir kitap yazdı. Taslağı yayın evine göndermek için cezaevi yönetimine bir dilekçe yazdı. Cezaevi yönetimi kitabı incelemeye aldı. Kitapta Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında ciddi iddiaların yer aldığını gören cezaevi yönetimi kitabı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Kitabı inceleyen bakanlık da olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine cezaevi disiplin kurulu toplandı, infaz koruma baş memuru, atölye şefi, idare memuru, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve kurum müdüründen oluşan disiplin kurulu şu ilginç kararı bildirdi. Ergün Poyraz'ın yazmış olduğu kitap çalışmasının politik bilgiler içermesi, TC hükümeti başbakan ve bakanları hakkındaki ithamlarında doğruluk derecesinin tespitinin kurumumuzca mümkün olmaması sebebiyle söz konusu kitap çalışmasının avukat ya da ziyaretçi aracılığıyla dışarıya gönderilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kitapta yer alan bomba iddialar ise şöyle. Üzeyir Garih cinayetinde Tayyip Erdoğan gölgesi, Abdullah Gül'ün Ermenistan bağlantısı ve Ermeni kökenli olduğu iddiası, Nimet Çubukçu'nun Tayyip Erdoğan'la derin ilişkileri, Emine Erdoğan'ın Ergün Poyraz'la 3 yıl önce yaptığı röportajda Nimet Çubukçu'dan rahatsızım demesi ve Unakıtan ile oğlunun karıştığı yolsuzluklar. İplikçi isimli sansürlenen kitabımda Emine Erdoğan ile görüştüğüm hakkında bir bilgi bulunmamasına rağmen yukarıdaki haberi aktarmamın nedeni Tayyip'in Baykal için ileri sürdüğü eleştirinin bir benzeri için kendisiyle eşinin sessiz kalmasının doğurduğu ikircikli durumdur. Tutuklanmam öncesinde yazmaya başladığım ve cezaevinde taslağına el konulan ve önümüzdeki günlerde yayımlanmak zorunda kalınan bu kitapta olduğu ileri sürülen bu konularda ilgililerinin yasal olarak ne yaptıklarına ulaşamadım. Ancak neden Silivri'de olduğumu en iyi açıklayan bu kitaba el koyma olayıdır. 10 Ekim 2006 tarihli Milli Gazete'nin haberine göre Bakanlar Kurulu'nda iki Ermeni bakan var diyen Kürşat Düzmen'in Angora evlerinden 1 milyon dolara aldığı villasında Emine Erdoğan'ın Tayyip'in Papa ile buluştuğu gün kimle görüştüğü mahkemede konu oluyordu. Ancak Emine'nin orada kimle görüştüğünü açıklamıyordum. Nasıl açıklayayım? Düşünün. Koskoca Rusya'nın koskoca çariçesi Katerina, baltacı dedemizle çadırda görüştü, tarihe mumlarıyla geçti. Aradan geçen bunca senelere rağmen ortalık Baltacı ile Katerina adlı kitaplardan geçilmiyor. Ben tutuklandıktan bir süre sonra 18 Kasım 2007 tarihli Zaman gazetesine göre Tayyip Prag'dan Bakü'ye giderken şunları söylüyordu. Şahsımın eleştirilmesinden gocunmuyorum. Ancak tartışmalara ailemin bulaştırılmasına bozuluyorum. Arkadaş gel benimle çatış, eşimi çoluk çocuğumu karıştırma. Ya Tayyip böyle diyor. Haydi çocuklarının tüyü bitmemiş yetimin hakkını kendi ikballeri için kullanıp kullanmadığını bir kenara koyalım. Peki Emine rahat duruyor mu? O neleri karıştırıyor? Tayyip o sözleri önce Emine'ye söylese ya. Emine'nin Kürşat Tüzmen'in evinde kiminle görüştüğü hemen hemen tüm basında yer almasına rağmen ne Emine'den ne de Tayyip'ten o gün Emine o eve gitmemiş, kimseyle görüşme yapmamıştır şeklinde bir açıklama gelmiyor, gelemiyordu. Ben tutuklandım ya, ne diyor Tayyip? Eşimi karıştırma. Ona verilecek tek cümlelik, iki kelimelik, beş hecelik tek cevap, sen karıştırma. Şimdi ben nasıl kalkıp diyeyim Emine o gün, evet evet hem de o gün, o evde, hem de o saatte, o dakikada şunları şunları konuştu. Tayyip Ergenekon'dan beni bir kere daha tutuklatmaz mı? Ben tarihe katmerli tutuklu olarak geçmem mi? Bu sefer bana cezaevlerinden bir cezaevi daha beğendirir, kandırayı da açtırır, soluğu kim bilir nerelerde aldırır. İkinci defa tutuklama olmaz mı? Burası hukuk devleti mi? Hadi ya! Biz niye senelerdir içerideyiz o zaman? Allah'ın keçisinin bile otlamaya çıkmayacağı bir yere mahkeme kuran, hakim ve savcıların altına son model araba, yanlarına bolca koruma, iftar görünümlü briefing veren, bunun yanında sanıkların tüm savunma haklarını kesintisiz duruşma dümeniyle yok edenler daha neler yapmaz? Aylarca, yıllarca hemen hemen her gün süren bir dava için hangi sanık avukatlar bulabilir? Hangi avukat bütün davalarını bırakıp en az bir saatlik yoldan gelip her gün sabahtan akşama kadar Silivri'de kalabilir? Dünyada böyle adaletsiz yargılamanın bir örneği daha var mı? Bu denli adaletsizliklere imza atanlar sizi bir gece Silivri cezaevinde yatarken bir gece yarısı tekrar operasyon yapıp yine gözaltına alır, odanıza CD koyar, bu kere akıllandıklarından size suç unsuru bulunmamıştır diye belge de vermezler. Kendi koydukları CD'ye bir numara yazarlar, bu defa sizin CD'yi imha ederler. Ruhsatlı silahınıza yine ruhsatsız deseler de bir şey olmaz. Sonra ver elini bilmem ne cezaevi. Gelin ne siz o görüşmeyi sorun ne ben anlatayım. Bırakın Emine Emine olarak kalsın. Yoksa tarihe türbanlı Katerina olarak geçecek. Onun yerine bakın size başka bir olay anlatayım. Hani öküz bakışlı bir siyasetçiden bahsetmiştim ya. Hah işte o. İşte o şarlatanın birçok konuşması ortalık yerlere saçılıyor. Ancak ne hikmetse bu konuşmalardan karısıyla yaptıkları ortaya çıkmıyordu. Bu konuşmalarda karısı ona ahlaksız adam yine o şıllıkla berabermişsin. Şimdi o şıllığı hangi makama getireceksin? Doktor Bektaş sizin ala ala bitiremedi. Bir de çocuk edebiyatı yapılıyor diyormuş.
15. ayrımın sonu. Sayfa 246.